Sayfa 31. Ayrım 6. El fenerinden yansıyan sarı ışığın ince buz tabakasında oluşturduğu saydam dairelerin devinimi patika yolun kenarındaki küçük çukurun içinde son buldu. "Burada bir şey var," diye seslenerek çukura eğildi Nikolay. Karların arasında koyu renkli bir cisim çarpmıştı gözüne. Viktor cesetten başını kaldırıp merakla döndü. Arkadaşı az ileride dizüstü çökmüş, dikkatle yere bakıyordu. "Bir kalem," diye bağırdı Nikolay. "Burada bir kalem var. Lacivert bir dolma kalem. Önemli olabilirdi." Hemen ayaklandı Viktor. "Tamam, geliyorum." Aralarındaki tartışmayı çoktan unutmuştu. Telsizden sitede bir cinayet işlendiği haberini duyar duymaz hemen "Türkler mi?" diye sormuş. Evet yanıtını alınca da Nikola'ya seslenerek "Sana söylemiştim," demişti. "Bak adamımız harekete geçti." Nikolay'ın hiç beklemediği bu gelişme onu adeta aptallaştırmış, yanındaki yaşlı kurdun karşısında ikinci bir yanılgıya düşmemek için yorum yapmadan önce neler olup bittiğini anlamaya karar vermişti. İki meslektaş hiç konuşmadan hızla cinayet yerine gelmişlerdi. Onları cesedin başında Leonid ile Asaf karşılamıştı. Viktor'un ilk sorusu cesedi kim buldu olmuştu. Leonid soruyu yanıtlayarak kendilerini tanıtmıştı. Karşılarındaki kişileri temkinli gözlerle süzen Viktor, verdikleri bilgileri yeterli bularak el fenerini yakıp cesedin başına geçerken Nikolay da arkadaşını izlemiş ama cesede şöyle bir göz attıktan sonra köprünün çevresini araştırmaya başlamıştı. Onlarla ilgilenmeyi keserek işe koyulan istihbaratçıların tavrı Asaf'ın canını sıkmış, cesedi incelemekte olan Viktor'un başına dikilip bozuk Rusçasıyla "Neler olup bittiğini bize anlatamayacak mısınız?" diye sormuştu. Demir çubuğun girdiği yerde kızılbuzdan bir elipsin oluştuğu bölgeyi incelemeye başlayan Viktor'un dikkati Asaf'ın sorusuyla dağılmıştı. Başını kaldırıp tepesinde dikilen bu çelimsiz adamı öfkeyle karışık alaycı bir tavırla süzerek "Anlatayım," demişti. "Bu bir ceset. Bu da demir bir çubuk. Bu demir çubuk adamın sırtına saplanmış. Yani bu adam bu demir çubukla öldürülmüş. Anladınız mı?" Viktor'un alaycı tavrı fark edilemeyecek gibi değildi. Ama Asaf anlamamazlığa vurmuş, iyi niyetli olduklarını kanıtlamak için başlamıştı anlatmaya. "Lütfen bizi yanlış anlamayın. İşinize burnumuzu sokmak gibi bir niyetimiz yok. Sadece yardım etmek istiyoruz. Bunun için de gelişmeleri bilmemiz gerek." Konuşmaya kulak misafiri olan Nikolay da yaklaşmıştı yanlarına. "Henüz işin başındayız," demişti duygusuz bir ifadeyle. "Biz de fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ama bize yardım etmek istiyorsanız Türk grubunu toplayıp durumu anlatın." "Hemen mi?" diye sormuştu Asaf şaşkınlıkla. "Elbette," demişti Viktor, yeniden lafa karışarak. Nikolay'ın müdahalesinden rahatsız olmuştu. Burada patronun o olduğunu herkes bilmeliydi. Soruşturma açısından da gerekli bu. Türk grubundakiler olayı bilmeli. Ama öteki grupların bu cinayetten haberi olmamalı. "Nasıl olacak bu?" diye atılmıştı Leonid. "Çok basit. Siz ve Türk öğrenciler kimseye söylemeyeceksiniz. Böylece ötekiler cinayeti öğrenemeyecek. Merkezin talimatı bu. Harfiyen uyumak zorundayız." "Merkezin mi?" diye düşündü Leonid. Karşısındakilerin sıradan milisler olmadığını ilk o zaman anlamıştı. Konuşmalarındaki güven, rahat davranışları, her şey o kadar açıktı ki. Daha önce nasıl da fark edememişti. Bunlar KGB'dendi. Konuşmasını sürdürmüştü Viktor. "Bu yüzden Türk yoldaşların uyarılmaları gerek. Cinayet gizlenmeli. Ayrıca iki isteğimiz daha var sizden. İlki, öldürülen kişinin odasına bir göz atmak istiyoruz. Bunu öteki yoldaşların bilmesi gerekmez. Siz toplantı halindeyken Bu işi yapabiliriz. Kimsenin dışarı çıkmasına izin vermeyin yeter. İkincisi, yoldaşlarınızdan bu gece nerede olduklarını, ne yaptıklarını, yanlarında kimin olduğunu belirten birer rapor istiyoruz. Yarın sabah toplayacağız. Victor sözlerini tamamlamıştı. Ama Asaf daha fazla şey duymayı bekler gibiydi. Tamam mı diye sormak zorunda hissetmişti kendini Victor. Tamam tamam demişti Asaf sıkıntıyla. Ama cinayeti bizimkilere hemen söylemesek diyorum. Belki de katili hazırlıksız yakalayabiliriz. Bu ısrar niye yoldaş? Diyerek sormuştu Nikolay. Sert bir tonda. Yoksa bildiğiniz bir şey mi var? Hayır yani, diye kekelemişti Asaf. Bakın, diyerek uyarmıştı genç Rus. Ciddi bir tavırla. Bu basit bir cinayet değil. Bildiklerinizi gizlemeseniz iyi olur. Basit bir cinayet değil mi? Demişti Asaf boğuk bir sesle. Ortalıkta neler dönüyor? Neden bize anlatmıyorsunuz? Konuşmayı izleyen Viktor arkadaşının boş boğazlığına sinirlenmişti. Böyle konuşarak köstebeği fark ettiklerini belli ediyordu. Nikolay abartıyor diye girmişti lafa. Arkadaşını sert bakışlarla süzerek. Bu cinayetin neden işlendiğini biz de bilmiyoruz. Belki gerçekten de basit bir şeydir. Belki bir kazadır. Böyle kaza olur mu? Olur mu, olmaz mı anlayacağız. Tabii burada bizi lafa tutup çalışmamıza engel olmazsanız. Beni yanlış anladınız demişti. Anında masum bir tavır takınarak Asaf. Ben sadece akıl yürütüyordum. Bu kadar ısrar Viktor'u sıkmaya başlamış, el fenerini Asaf'ın yüzüne tutmuştu. Anladığımız kadarıyla somut bir bilginiz yok. Bilgi olmadan nasıl akıl yürütürsünüz? Fenerin sarı ışığı Asaf'ın gözlüklerine yansımış, kitap okumaktan iyicene yorgun düşen gözlerini korumak için sağ elini yüzüne siper etmiş ama soruyu da yanıtlamaktan geri kalmamıştı. Fazla bilgim yok ama. O halde bizi neden uğraştırıyorsunuz diye sormuştu Viktor. Fener'in ışığını Asaf'ın yüzünden uzaklaştırarak. Ama katilin Türk grubundan biri olduğunu düşünüyorum, demişti Asaf, elini yüzünden indirirken. Düşünüyorsunuz ha? Diye dudak bükmüştü Nikola. Yani sezinliyorum diye düzeltmişti Asaf. Bu cinayet sezgilerle çözülmez. Elle tutulur, gözle görülür, kanıtlar gerekli bize. Eğer bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Yoksa sizden rica edeceğim. Rahat çalışmamız için burayı bize bırakın. Leonid, Viktor'un uygun bir dille Asaf'a paylamasını içten içe sevinerek izlemişti. Ama Asaf yara sineği gibiydi. Vazgeçmek nedir bilmiyordu. Elbette, ben sadece size yardımcı olmak istiyordum. Anlayışınıza çok teşekkür ederiz. Bize yapacağınız en iyi yardım, istediklerimizi yoldaşlarınıza iletmek olacak. Siz burada çalışırken ya biri daha öldürülürse? Tuhaf bir ses tonuyla sormuştu Asaf. Yeni bir cinayet mi? Viktor'un bakışları bir an Mehmet'in çoktan katılaşmış cesedine çevrilmiş, sonra Asaf'ın yüzünde durmuştu. Bu cinayetlerin arkası gelecek mi diyorsunuz? Belli mi olur demişti Asaf. Katilin amacını bilmiyoruz ki. Nikola'ya bakmıştı Viktor. Arkadaşı düşünceli görünüyordu. Görüş belirtmek yine ona kalmıştı. Sanmıyorum, demişti. Yeni cinayet yeni ipuçları demektir. Ya bunu yapmak zorundaysa? Gecenin içinde çınlamıştı Asaf'ın sorusu. Bunun için katilin kendi güvenliğini tehlikede görmesi gerek. Şu ana kadar böyle bir ipucu edinemedik. Yine de bu olasılığı hesaba katmak zorundayız. O zaman arkadaşlarınıza yalnız kalmamalarını da önerin, demişti Viktor. Tamam demişti Asaf, görüşünün dikkate alındığını düşünerek. Viktor, Asaf'ın ses tonundaki rahatlamayı sezmiş ama buna bir anlam verememişti. Oysa Leonid, onun bu ruh halini çok iyi biliyordu. Yetkili kişileri arkasına almadan adım atarak Kendini riske etmek istememişti Asaf. Ama şimdi rahatça Doğu Berlin'i arayıp parti merkezine haber verebilir. Sonra da buradaki Türk yoldaşları toplantıya çağırabilirdi. Asaf ile Leonid cinayet yerinden uzaklaşırken arkalarından hatırlatmıştı Viktor. Unutmayın, herkes bu gece nerede olduğunu yazacak, raporları yarın sabah istiyoruz. Bu konuşmalar Nikolay'ın racivert dolma kalemi bulmasından 10 dakika önce yapılmıştı. İki istihbaratçı el fenerinin ışığı altında parlayan dolma kaleme bakıyorlardı. Ne dersin, katilin olabilir mi? Diye sordu Nikolay. Viktor hiçbir şey söylemeden ayağa kalktı. Elini paltosunun iç cebine sokup bir kalem çıkardı. Birkaç metre geriye gidip yaşından beklemeyen bir çeviklikle koşmaya başladı. Nikolay'ın yanından geçerken kalemi bıraktı. Kalem yola düştü. Yere çarpıp arkadaşının ayaklarının dibine yuvarlandı. Nikolay önce ayaklarının dibindeki kaleme baktı. Bu başarılı operasyonlardan sonra istihbarat elemanlarına armağan olarak verilen özel olarak üretilmiş kalemlerden biriydi. Sovyet yapımıydı ama ince zevkin ürünü bir tasarıma sahipti. Çukurda bulunan kalem de oldukça güzel bir kalemdi. Sovyet yapımı değildi. Cebe takılacak yerleri altın kaplamaydı. Sıradan bir parti militanının alamayacağı kadar pahalı olmalı diye düşündü Nikolay. Kaçarken düşürmüş olabilir. Viktor'un sesiyle düşünceleri dağıldı Nikolay'ın. Umarım öyledir, dedi Nikolay. Böylece işimizi epeyce kolaylaştırmış olur. Viktor dalgın bakışlarla süzdü arkadaşını. Nikolay'ın söylediklerini temkinli karşıladığı her halinden belliydi. Teknik ekip gelip fotoğrafını çekmeden onu düştüğü yerden alma, dedi uyaran bir ses tonuyla. Başını kaldırıp ters ters baktı Nikolay. Böyle bir konuda yanlış yapacağını nasıl düşünebilirdi? Az kalsın, emredersiniz yoldaş, diyecekti alaycı bir tavırla. Vazgeçti. Şu sıra bu kadar dar kafalı adamla didişmek doğru olmazdı. Belki de özellikle yapmıyordur. Belki de onun çalışma tarzı bu, diye geçirdi kafasından. Sonra şefinin kalemini yerden alıp ona uzattı. Viktor kalemini cebine yerleştirdi. Nikolay'ın rahatsız olduğunun farkında bile değildi. Mesleki sezgisi bu işte garip bir şeyler olduğunu söylüyordu. Bizim meslekte sular sessiz akar, diye düşündü. Cinayet, çaresizlik durumunda başvurulan bir seçenektir. Yıldırım hakkında yazılanları okumuştu. Başarılı operasyonlara imza atmış biriydi. Yüzünü anımsadı. Geniş bir alın, yassı bir burun, küçük, yerinde duramayan göz bebekleri. Hiç de öyle aptal bir adama benzemiyordu. Karşılarında beceriksiz birileri mi vardı? Çok daha büyük bir dolap mı dönüyordu? Şu anda bunu kestirmek zordu.